Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Deren Özcan. Eserin adı Incognito, Beynin Gizli Hayatı. Yılın en iyi kitabı seçkisinde Boston Globe, Amazon, Goodreads, Wall Street Journal. Yazarı David Eagleman. Nörobilimci olmayı eğlenceli bir şey gibi gösteren adam. New York Times. Türü bilimsel. Türkçe'ye çeviren Zeynep Arık Tozar. Domingo Yayınları 19. baskı. Eylül 2016. ISBN No'su 978-605-4729-074. Bu kitap 259 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 24 Aralık 2016. Kurum telefonu 0312 363 7746. Arka kapak. Kendimizle aramızdaki fark bir başkasıyla aramızdaki fark kadar büyüktür. Montaigne. Bir kitap okudum, hayatım değişti. İsmet Berkan, Hürriyet. Zihniniz bu kitap için size teşekkür edecek. Wired. Siz daha tehlikeyi algılamadan ayağınızı fren pedalının üstüne götüren kim? Dinlemediğinizi sandığınız bir konuşma sırasında adınız geçtiğinde duymanızın sebebi ne? Neden sır saklamakta böylesine başarısız, nedenini bilmeden birini çekici bulmakta bu kadar başarılıyız? Eğer bilinçli zihin, yani sabah uyandığınızda sizinle birlikte uyanan ben, buzdağının yalnızca görünen kısmıysa, zihninizin geri kalanı tüm bir ömür neyle iştigal etmekte? Ünlü nörobilimci David Eagleman, 20 dilde yayımlanan ve neredeyse şimdiden klasikleşen kitabı Incognito ile beynimizin derinlerine dalarak yaptığımız, düşündüğümüz ya da hissettiklerimizin çok büyük bir kısmının bizden başka bir biz tarafından yönetildiğini ürkütücü bir berraklıkla ortaya koyuyor. Sadakat geninden sizi olmadığınız birine dönüştüren beyin zedelenmelerine, optik yanılsamalardan stripçilerin neden ayın belirli zamanlarında daha çok para kazandığına, Truva Fatihi Odysseus'tan renkleri işitip biçimleri tadabilen sinestezik insanlara kadar geniş bir yelpazeden vakaları ve araştırmaları bir araya getiren Incognito, beynimizin işleyişi ve çelişkileri hakkında olağanüstü bir keşif yolculuğu sunuyor. İnsanoğlu içinden belirlediği hiçliği ve onu yutmuş sonsuzluğu anlamakta aynı ölçüde beceriksizdir. Blaise Pascal, Pensées, Düşünceler. 1. Kafamın içinde biri var ama o ben değilim. Kendinize aynada şöyle iyice bir bakın. O çarpıcı güzel görüntünün altında aslında ağlardan yapılı gizli bir düzenek evreni tıkır tıkır işlemektedir. Bu düzenek birbirine kenetli kemiklerden oluşmuş bir çatı, güçlü kaslardan oluşmuş bir ağ, özelleşmiş durumda epeyce bir sıvı ve sizi canlı tutmak için gözden uzak çalışıp duran bir iç organlar ortaklığı içerir. Deri adını verdiğimiz kendi kendini iyileştirme özelliğine sahip yüksek teknolojili duysal tabaka ise bu düzeneği kusursuz biçimde kaplayarak göze hoş görünen güzel bir paket çıkarır ortaya. Sonra bir de beynimiz vardır, yaklaşık 1,5 kilogram ağırlığında. Evrende keşfedile gelmiş en karmaşık malzeme. Bu organ, kafa içindeki zırhlı haznede yer alan küçük geçitlerden istihbarat toplayarak bütün operasyonu yöneten bir görev kontrol merkezi konumundadır. Beyniniz, nöron ve glia adı verilen yüz milyarlarca hücreden oluşmuştur. Bu hücrelerden her biri başlı başına bir kentin karmaşıklığına sahiptir. Çünkü tek bir hücre, bütün insan genomunu içermenin ötesinde çetrefilli bir ekonomik sistemin trafiğini düzenler. Her hücre saniyede 100 defaya varabilen bir hızla diğer hücrelere elektrik sinyalleri gönderir. Beyninizde dolaşıp duran bu trilyonlarca sinyalin her birini tek bir ışık fotonuyla temsil edecek olsanız elde edeceğiniz genel toplam karşısında gözleriniz kamaşırdı. Hücreleri birbirine bağlayan ağ, öylesine akıl almaz bir karmaşıklık içerir ki ne insan dili yeter bunu açıklamaya ne de mevcut matematik. Genel olarak tek bir nöron komşu nöronlarla yaklaşık 10 bin bağlantı kurmuş durumdadır. Milyarlarca nöron bulunduğunu düşünecek olursak, beyin dokusunun tek bir santimetre küpünde Samanyolu gök adasındaki yıldızların sayısı kadar bağlantı olduğunu söyleyebiliriz. Kafatasınızın içindeki pembe jöle kıvamlı, ortalama 1400 gramlık organ, aslında alışık olmadığımız türden bir bilgisayımsal, kompütüsyonel malzemedir. Kendi kendine yapılandırabilen minyatür ölçekli parçalardan oluşan bu malzeme, inşa etmeyi düşlediğimiz ya da düşleyebileceğimiz her şeyi rahatlıkla geride bırakacak özelliktedir. Bu nedenle kendinizi tembel ya da kalın kafalı hissettiğiniz zamanlarda aslında gezegendeki en çalışkan ve parlak nesne olduğunuzu düşünüp moralinizi yükseltebilirsiniz. İnanılmaz bir hikayedir bizimkisi. Bildiğimiz kadarıyla gezegende kendi programlama dilini çözme oyununa, bodoslama dalacak kadar karmaşık tek sistemi oluşturuyoruz. Farz edin ki bilgisayarınız kendi donanımını denetlemeye başladı. Kasasını söktü ve kamerasını kendi devrelerine yönlendirdi. İşte biz buyuz. Kafatasının içine bakarak keşfetmiş olduğumuz şey ise türümüzün üstesinden geldiği en önemli entelektüel gelişmeler arasında yer alır. Bu büyük adım davranışlarımızın, düşüncelerimizin, deneyimlerimizin sayısız yönleriyle birlikte sinir sistemi adı verilen engin ve ıslak bir kimyasal elektriksel ağ içine örülmüş olduğu gerçeğinin ayırdına varmış olmamızdır. Bize tümüyle yabancı olan bu düzenek aslında kendimizden başkası değildir. Müthiş sihir. 1949 yılında Arthur Alberts, New York'un Yonkers kentindeki evinden yola çıkıp Batı Afrika'nın Altın Kıyısı ve Timbuktu arasındaki köylerine seyahat etti. Beraberinde karısı, fotoğraf makinesi, cipi ve müzik tutkusuna bağlı olarak da gücünü cipten alan bir ses kayıt cihazı. Batı dünyasının kulaklarını açmak niyetiyle kaydettiği müzik, Afrika'dan o güne kadar çıkmış en önemli müziklerin bir bölümünü oluşturuyordu. Ancak kayıt cihazını kullanırken toplumsal nitelikli bazı sıkıntılar da yaşadı. Batı Afrikalı yerlilerden biri cihazdan kendi sesinin çıktığını duyunca Alberts'ı dilini çalmakla suçladı. Alberts, bulduğu bir aynayla adamı dilinin yerinde durduğuna ikna ederek dayak yemekten kıl payı kurtulabildi. Yerlilerin kayıt cihazını neden böylesine akla aykırı bulduğunu anlamak çok zor değil. Sesler gelip geçici ve tanımsız gibidir. Tıpkı rüzgara bırakılmış ve yeniden toplanması olanaksız bir çuval dolusu kuş tüyü gibi. Seslerin ağırlığı ve kokusu yoktur. Onları elinizle tutamazsınız. Bu nedenle sesin gerçekten de fiziksel bir olgu olması şaşırtıcıdır. Havadaki moleküllerin oluşturduğu belli belirsiz basınçları ölçebilecek kadar duyarlı, küçük bir cihaz geliştirirseniz cihazın algıladıklarını kaydedip daha sonra da yoğunluk farklarını yeniden üretebilirsiniz. Bu cihazlara mikrofon adını veriyoruz. Gezegendeki milyarlarca radyonun her biri ise bir zamanlar yeniden yakalanması olanaksız olduğu düşünülen tüy çuvallarını gururla sunuyor bizlere. Alberts müziği kayıt cihazından dinlettiğinde Batı Afrikalı yerlilerden biri tanık olduklarını müthiş bir sihir olarak betimlemişti. Aynı şey düşünceler için de geçerlidir. Düşünce tam olarak nedir? Ağırlığı yok gibidir. Gelip geçici ve tanımsız olduğu hissini verir. Bir düşüncenin şekli, kokusu olduğunu söyleyemediğiniz gibi onu fiziksel olarak da zapt edemezsiniz. Düşünce de bir tür müthiş sihir gibidir. Ama tıpkı sesler gibi düşünceler de fiziksel bir temele oturur. Beyinde gerçekleşen değişimlerin düşüncelerimizi de değiştirebilmesinden biliriz bunu. Derin uyku sırasında düşünce de yoktur. Beyin rüya uykusuna geçiş yaptığında davetsiz ve tuhaf düşünceler kendini gösterir. Gün içinde ise insanların alkol, uyuşturucu, sigara, kahve ya da bedensel egzersizler aracılığıyla beynin kimyasal karışımlarını hevesle değişime uğrattığı bildik, kabullenilmiş düşünceler baskındır. Sonuçta fiziksel malzemenin durumu, düşüncenin de durumunu belirleyen etkendir. Bu fiziksel malzeme, normal düşünme sürecinin devamı için olmazsa olmaz konumundadır. Serçe parmağınız kazara zarar görecek olsa biraz keyfiniz kaçar belki. Ama bilinç durumunuz her zamankinden farksızdır. Aksine aynı boyutlardaki bir beyin dokusu parçasının hasara uğraması müziği anlama, hayvanları adlandırma, renkleri görme, riskleri değerlendirme, karar verme, vücut içinden gelen sinyalleri okuma, ayna kavramını anlama, kapasitenizi etkiler ya da altta işleyen mekanizmanın gizemli ve örtülü işleyişini gözler önüne seren yüzlerce başka tuhaf kusur ortaya çıkarır. Umutlarımız, düşlerimiz, büyük hedeflerimiz, korkularımız, gülünç güdülerimiz, yüce fikirlerimiz, fetişlerimiz, mizah anlayışımız ve arzularımızın tümü bu tuhaf organın çıktılarıdır. Beyin değiştiğinde biz de değişiriz. Bu nedenle düşüncelerin fiziksel temeli olmadığı, rüzgarda uçuşan tüylerden pek de farklı sayılamayacakları sezgisine kapılmak kolay olsa da, düşünceler aslında bu esrarengiz 1,5 kiloluk görev kontrol merkezinin bütünlüğüne doğrudan bağımlıdır. Kendi devrelerimiz üzerine çalışırken öğrendiğimiz ilk şey basit bir derstir. Yaptıklarımızın, düşündüklerimizin, hissettiklerimizin çoğu bilincimizin kontrolü dışındadır. Geniş nöron ormanlarından her biri kendi programını kendisi yürütür. Bilinçli durumdaki siz, yani sabah uyandığınızda sizinle birlikte uyanan ben, beyninizde olup bitenlerin dışarı sızan en küçük parçasıdır aslında. İçsel yaşamımızın varlığı için beynin işleyişine bağımlı olduğumuz halde, beyin kendi gösterisine kendisi karar verir. Yürüttüğü etkinliklerin çoğu da bilinçli zihnin güvenlik yetki alanı dışında çalışmaktadır. Sözünü ettiğimiz benin bu bölgeye giriş hakkı yoktur bile. Bilinciniz koca bir transatlantik buhar gemisinde yolculuk yapan ama kıyıda köşede kalmış bir kaçak yolcudan farksızdır. Yolculuktan nasiplenmiştir ama derinlerde işlemekte olan o heybetli mühendislik gözüne görünmez bile. Bu kitap işte bu şaşılası olguyla ilgilidir. Bu işleyişi nasıl bilebildiğimiz, taşıdığı anlam ve aklınıza gelebilecek her şey, insanlar, pazarlar, gizler, striptizciler, emeklilik hesapları, suçlular, sanatçılar, Odysseia, sarhoşlar, inme vakaları, kumarbazlar, sporcular, tazılar, ırkçılar, aşıklar ve kendinize ait olduğunu öne sürebileceğiniz bütün kararlarınız üzerine getirdiği açıklamaları içerir. Yakın geçmişte yapılan bir deneyde katılımcı erkeklerden kendilerine gösterilen farklı kadın yüzü fotoğraflarını çekicilik bakımından değerlendirmeleri istenmişti. 20 cm çarpı 25 cm boyutlarındaki fotoğraflarda kadınların yüzleri ya kameraya doğrudan dönüktü ya da kameradan 4'te 3'lük bir dönüş yapmış durumdaydı. Erkeklerin farkında olmadığı gerçek ise fotoğrafların yarısında göz bebeklerinin büyümüş, diğer yarısında büyümemiş olduğuydu. Katılımcılar tutarlı biçimde göz bebeği büyümüş kadınları yeğlemişlerdi. Ama şaşırtıcıdır ki kendi kararlarıyla ilgili herhangi bir içgörüye sahip değillerdi. Bu fotoğraftaki kadının göz bebeklerinin diğer fotoğraftakinden 2 mm daha büyük olduğunu fark ettim diyen çıkmamıştı içlerinde. Üzerine parmak basamadıkları bir nedenden dolayı bazı kadınlar onlara diğerlerinden daha çekici gelmişti yalnızca. Öyleyse seçme işini kim yürütmüştü? Beynin büyük çoğunluğu erişilmez olan işleyişi içinde bir şeyler, bir kadındaki büyümüş göz bebeklerinin cinsel heyecan ve hazırlık durumuna işaret ettiğini biliyordu. Çalışmaya katılan erkekler ise beyinlerinin bildiği şeyi bilmiyordu, en azından açık biçimde. Bilmedikleri bir diğer şey ise güzellik ve çekicilik algılarının aslında içlerinde derinlere bir yerlere kazınmış olduğu, milyonlarca yıllık doğal seçilimin incelikle ördüğü programlarla doğru tarafa yönlendirilebildiği olsa gerek. Denekler kendilerine en çekici gelen kadını seçerken kararın gerçekte kendilerine değil, yüzbinlerce nesil boyunca beyinlerinin derinlerine kazınan başarılı programlara ait olduğunun farkında bile değillerdi. Beynin işi özünde bilgi toplayıp davranışları uygun biçimde yönlendirmektir. Karar verme sürecinde bilincin devreye girip girmemesi durumu değiştirmez. Çoğunlukla da girmez zaten. İster büyümüş göz bebeklerinden söz ediyor olalım, İster kıskançlıktan, cinsler arasındaki çekimden, yağlı yiyeceklere düşkün olmaktan ya da geçen haftaki müthiş fikrinizden, beynin işleyişi içindeki en küçük rol bilince ait olanıdır. Beyinlerimiz çoğunlukla otomatik pilot üzerinden çalışır. Bilinçli zihnin altında işleyip duran dev ve esrarengiz fabrikaya erişimi ise son derece kısıtlıdır. Bunun kanıtlarından biri kırmızı bir Toyota'nın garajdan geri geri çıkıp bulunduğunuz yola doğru ilerlemekte olduğunu fark ettiğiniz anda ayağınızın frene doğru çoktan hamle yapmış olmasıdır. Odanın diğer köşesinde dinlemediğinizi sandığınız bir konuşma sırasında isminizin telaffuz edildiğini duymanız, nedenini bilmeden birini çekici bulmanız, sinir sisteminizin vereceğiniz karar konusunda size bir ön sezi sunması da yine hep aynı olguya verilebilecek örneklerdir. Beynin karmaşık bir sistem olması yine de onun kavranamaz olduğu anlamına gelmez. Nöral devrelerimiz türümüzün evrimsel tarihi içinde atalarımızın karşılaştığı sorunları çözmek üzere doğal seçilim tarafından biçimlendirilmiştir. Dalağınız ve gözleriniz nasıl evrimsel baskıların etkisiyle biçimlenmişse beyniniz içinde geçerlidir aynı şey ve bilinciniz içinde. Bilinç avantaj sağladığı için gelişmiştir ama sağladığı avantaj sınırlıdır. Herhangi bir zaman diliminde bir ülkede gerçekleşen faaliyetleri düşünün. Fabrikalar işliyor, telekomünikasyon hatları vızır vızır çalışıyor, şirketler ürünlerini sağa sola gönderiyor, insanlar sürekli yiyor, kanalizasyon hatları atıkları yönlendiriyor, ülkenin her yerinde polisler suçluları kovalıyor, pazarlıklar el sıkışmalarıyla son buluyor, sevgililer buluşuyor, sekreterler telefonlara bakıyor, öğretmenler ders veriyor, sporcular yarışıyor, doktorlar ameliyat yapıyor, otobüs şoförleri yol alıyor. Herhangi bir anda bu koca ülkede neler olup bittiğini bilmek isteseniz de bunca bilgiyi bir anda alıp sindirmeniz olanaksız. Bunu başarsanız bile işinize yaramayacak. Bir özete ihtiyacınız var. Elinize bir gazete alıyorsunuz. New York Times gibi yoğun değil de USA Today gibi daha hafif türden bir gazete. Olan bitenle ilgili ayrıntıların gazetede yer almaması sizi şaşırtmıyor. Ne de olsa özet istemiştiniz. Ailenizi etkileyecek yeni bir vergi yasasının kongreden geçmiş olduğu bilgisi sizin için önemli ama fikrin kökeninin avukatlar, şirketler, muhalifler vesaireyle kaynayan ayrıntıları sonuç ve öz açısından hiç de önemli değil. Ülkenin gıda kaynakları ile ilgili ayrıntılar da söz gelimi ineklerin nasıl beslendiği ya da kaçının et olarak tüketildiği kesinlikle bilmek isteyeceğiniz şeylerden değil. Sizin bilmek istediğiniz ülkenizde deli dana hastalığının artış gösterip göstermediği, çöplerin nasıl üretildiği ya da toplandığı değil, arka bahçenize atılıp atılmayacağı ilgilendiriyor sizi. Yine fabrikaların şebekesi ve altyapısını değil, işçilerin greve gidip gitmeyeceğini bilmek istiyorsunuz. Gazete size işte bunu sağlıyor. Bilinçli zihniniz aslında bu gazetenin ta kendisi. Beyniniz de çeşitli faaliyetlerle gece gündüz vızır vızır işler ve tıpkı ülke benzetmesinde olduğu gibi neredeyse her şey bölgesel olarak gerçekleşir. Küçük gruplar sürekli olarak kararlar alır ve diğer gruplara mesajlar gönderir. Bu küçük etkileşimlerden daha büyük koalisyonlar ortaya çıkar. Zihinsel bir manşet okuduğunuzda önemli olan eylem çoktan gerçekleşmiş, pazarlık tamamlanmıştır bile. Sahne arkasında olanlara erişiminiz ise şaşırtıcı ölçüde kısıtlıdır. Siyasi hareketler tam destek almış ve siz herhangi bir duyum alana, sezgilerinizle varlığını hissedene ya da anlık bir düşünce oluşturana kadar çoktan durdurulamaz hale gelmiştir. Son duyan sizsinizdir hep. Gerçi siz de az buz tuhaf bir gazete okuru sayılmazsınız. Başlığı okur ve sanki sizden çıkmış gibi söz konusu düşünceden kendinize pay çıkarırsınız. Neşeyle aklıma bir şey geldi diye böbürlendiğinizde beyniniz aslında muazzam bir iş çıkarmış ve bu deha anınıza hazırlamıştır oysa sizi. Sahne arkasından çıkarıp da ortaya sunduğunuz bir bilgi, nöral devrelerinizin bu bilgi üzerine saatler, günler, belki de yıllar öncesinden başladığı çalışmanın, onu pekiştirip sürekli olarak denediği yeni kombinasyonların ürünüdür. Ancak siz sahne arkasında gizlenmiş bu muazzam düzeneğin üzerinde bile durmadan sonucu rahatlıkla kendinize yontarsınız. Ama bunun için sizi kim suçlayabilir ki? Beyin işlerini gizlilik içinde halleder ve fikirleri müthiş birer sihir ürünüymüş gibi sunar size. Bu devasa operasyon sisteminin bilinç ve biliş tarafından eşilip deşilmesine izin vermez. Beyin gösterisini kılık değiştirerek incognito icra eder. Öyleyse büyük bir fikir için alkışı hak eden tam olarak kimdir? 1862'de İskoçyalı matematikçi James Clerk Maxwell elektrik ve manyetizmayı birleştiren bir grup temel denklem geliştirdi. Ölüm döşeğindeki tuhaf sayılabilecek itirafı ise bu meşhur denklemleri keşfedenin kendisi değil, içindeki bir şey olduğu yolundaydı. Basitçe gelivermişlerdi kendisine. William Blake de benzeri bir deneyim aktarmış ve uzun öyküsel şiiri Milton için şöyle bir ifade kullanmıştı. Bu şiiri anlık dikte yoluyla herhangi bir ön düşünme süreci yaşamadan, hatta neredeyse iradem dışında bir seferde bazen 12 bazen 20 mısra yazarak ortaya çıkardım. Johann Wolfgang von Goethe ise kısa romanı Genç Werther'in acılarını pratikte herhangi bir bilinçli girdi olmaksızın sanki kendiliğinden hareket eden bir kalemi tutarcasına yazdığını iddia etmişti. İngiliz şair Samuel Taylor Coleridge de atlamayalım bu arada. Diş ağrıları ve yüzündeki nevraji için 1796'da kullanmaya başladığı afyona kısa süre sonra geri dönüşsüz bir bağımlılık geliştiren şair, haftada 2 litreye varan miktarda afyon ruhu çeker hale gelmişti. Egzotik ve düşsel imgeleriyle Kubla Khan, Kublai Khan şiiri kendisinin bir tür düş olarak betimlediği bir afyon sarhoşluğu içindeyken yazılmıştı. Afyon onun için bilinçaltının nöral devrelerini uyaracak bir araç haline gelmişti. Kublai Khan'ın güzellik dolu dizelerinden ötürü Coleridge'i takdir etmemizin nedeni bu dizelerin başkasının değil de onun beyninden çıkmış olması değil midir? Ancak şair o sözcükleri ayıkken yakalayamadığına göre şiir için övgüyü hak eden tam olarak kimdir aslında? Carl Jung'un ifadesiyle her birimizin içinde tanımadığımız biri daha vardır. Pink Floyd'un ifadesiyle de kafamın içinde biri var ama o ben değilim. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 8.